Benzeri üretilemeyen tek yapı kan. Aynadaki görüntünüzde vücudunuzdaki muazzam hareketlilikten eser yoktur. Oysa siz son derece sakin yaşamınıza devam ederken, hatta gece uyurken bile vücudunuzdaki koşuşturmaca hiç kesintiye uğramadan sürer. Kendinize aynada şöyle bir bakın. Yüzünüzün ve bedeninizin sadece 2 mm altında oldukça büyük bir hızla ve basınçla akmakta olan kırmızı renkli sıvının varlığını hissedebiliyor musunuz? Binlerce kilometrelik muhteşem bir damar ağının kanı metrelerce yukarı fırlatabilecek kadar büyük bir güçle pompalayan kalbin atışının farkında mısınız? Birçok insan bu hareketlilikten haberdar olmasa da kalp büyük bir güçle ve şiddetli bir sesle her an kanı pompalamakta, kan da büyük bir hızla ve yine yoğun bir gürültüyle akmaktadır. Tüm bunların farkında olmamanızın en önemli sebebi ise yine sizin için özel olarak dizayn edilmiş olan ince derinizdir. Size altındaki bu olağanüstü hareketliliği gizlercesine düzgün, güzel ve sakin bir görünüm kazandırır. Kan, kalp ve damar ağından oluşan ve bedeninizin içinde siz yaşadığınız sürece hiç aksamadan işleyen bu sisteme kan dolaşımı denir. Kanın dolaşım serüveni sayısız detaydan oluşan eşsiz bir yaratılış delilidir. Bilim adamları bu eşsiz yaratılış delillerinden biri olan kanın benzeri bir sıvıyı üretmek için uzun süre çabaladılarsa da halen olumlu bir gelişme elde edememişlerdir. Bunun en önemli sebebi kanın içinde taşıdığı birbirinden özel moleküllerin ve bunların gerçekleştirdiği işlemlerin sırrına henüz tam olarak ulaşılamamış olmasıdır. Ancak şu bir gerçektir ki kanın nitelikleri tam olarak anlaşılsa bile bu özelliklere sahip molekülleri üretmek ve onları bir arada işlevsel kılmak bilim adamları için yine büyük bir çıkmaz olacaktır. Kanı meydana getiren elemanları birer birer incelediğimizde bu gerçeği daha iyi anlarız. Her bir molekül belirli bir işlemi yapmak için özel olarak görevlendirilmiş, biçimlendirilmiştir. Bir başka deyişle, damarların içinde özel bir tasarımın var olduğu açıktır. Kanın kırmızı rengi al yuvarlar. Kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar, kanda en fazla bulunan hücrelerdir. Görevleri ise hücrelerin yaşaması için en gerekli olan malzemeyi yani oksijeni taşımaktır. Sadece bununla kalmaz, bedeni temizlemek için hücrelerde birikmiş olan karbondioksit de kalbe geri iletirler. Tek bir damla kanın %99'unu kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar oluşturur. Bunlar aynı zamanda eritrosit olarak da adlandırılmaktadırlar. Bedenimizde yaklaşık 25 trilyon kırmızı kan hücresi bulunmaktadır. Bu miktar Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısının yüzlerce katıdır. Ayrıca bir bedeninde dolaşan al yuvarların rahatlıkla bir futbol sahasının yarısını kaplayabildiklerini bilmek, bu miktarın daha iyi anlaşılmasına kuşkusuz yardımcı olacaktır. Bu minik askerler yan yana dizildiklerinde ise 187.500 kilometrelik bir zincir meydana getirebilirler ki, bu zincir dünyanın çevresine ekvator üzerinden 4,5 kere dolaşabilecek bir uzunluktur. Kırmızı kan hücreleri vücuttaki en büyük kemiklerin süngerimsi dokularında yani iliklerinde bulunan kök hücreler tarafından üretilirler. Tek bir al yuvar hücresi 4 aylık ömrünü tamamlayıp kemik iliğine geri dönene kadar akciğerler ve diğer vücut dokuları arasında 75.000 tam devir yapmıştır. Siz bu sayfayı çevirene kadar vücudunuzdaki yaklaşık 3 milyon kırmızı kan hücrenizi yitirirsiniz. Ama aynı anda kemik iliğinizde sizin için bir o kadar yeni al yuvar çoktan üretilmiştir bile. Vücuttaki al yuvarların sayısı o kadar çoktur ki, ölenlerin yerini almak üzere saniyede 3 milyon kadar yeni al yuvar hücresi kana karışır. Bu denge son derece önemlidir. Ömrünü tamamlayan kan hücrelerinin yeri mutlaka yenileriyle doldurulur. Kemik iliği hiç durmadan bir üretim halindedir. Aldığı kimyasal sinyal ile yoğun bir çalışma başlatır. İhtiyaç tamamlanınca da çalışmayı sona erdirir. Bunu sağlayan kimyasal haberleşme göz kamaştırıcıdır. Hücreler vücutta yüzlerce farklı çeşitteki molekül yoluyla haberleşirler. Kök hücreye iletilmesi gereken mesaj bir protein ile paketlenerek yola koyulur. hedefteki hücre gelen sinyali tanımasını sağlayan bir protein reseptörü açığa çıkarır. Bu reseptör kimyasal sinyali taşıyan proteine bağlandığında bilgi hedef hücreye ulaşmış olur. Al yuvarlar ihtiyaç belirliyor. Al yuvarlar adeta yaptıkları işin önemini farkındadırlar. Bu nedenle sürekli olarak vücut içinde devreye gezer, ihtiyaç tespit eder ve olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarında da tedbir alırlar. Örneğin oksijeni bırakma işini çok çalışan ve oksijene acil ihtiyaç duyan bir dokunun yanından geçerken yaparlar. Burada gerekli olan oksijeni dokuya iletir, vücudun temel besini olan şekerin yakılmasından dolayı açığa çıkan karbondioksiti alır, onu akciğere taşır, orada bırakır ve yeniden kendilerine oksijen bağlarlar. Yapılan bu alışverişte çok hassas bir denge vardır. Al yuvar hücreleri nerede oksijen eksikliği ya da gereksinimi varsa mutlaka oraya doğru hareket ederler. Aynı zamanda vücutta al yuvar hücresine ihtiyaç olup olmadığına da denetim yaparak karar verirler. Bu denetimin önemi ise çok büyüktür. Hücrelerinizin ve vücudunuzdaki yapıların oksijensiz kalarak ölmesi yapılan bu titiz denetimin nedeniyle önlenmiş olur. Yüksekçe bir dağa tırmanırken vücudunuzda meydana gelen değişiklikler de yine bu titiz denetimin bir sonucudur. Dağın yüksek yamaçlarına çıkıp nefesinizin sıkıştığını hissettiğiniz, hatta bayılmak üzere olduğunuz bu rahatsızlık döneminden yaklaşık birkaç saat sonra vücut yeni ortam için kalıcı bir tedbir alınması gerektiğine karar verir. Bu karar üzerine böbrek ve kısmen karaciğer tarafından eritropoietin adında bir hormon salgılanmaya başlar. Bu hormon, kemik iliğine daha fazla al yuvar üretilmesi yönünde mesajlar gönderir. 3 ila 5 gün içinde destek kuvvetleri denebilecek yeni al yuvarlar kanın içine dağılırlar. 15. günden sonra eritropoietin üretimi azalacaktır. Çünkü artık vücut bulunduğu ortama uyum göstermiş, bedenin alarm durumu sona ermiştir. Ömrü tükenen al yuvarlar. Kan sıvısı içindeki serüvenleri 120. güne yaklaşırken al yuvarların yaşam sistemleri giderek daha az aktif duruma gelir. Sonunda yaşamı sona eren al yuvarlar vücudun birçok bölgesinde özellikle karaciğer, dalak ve kemik iliğindeki makrofaj hücreler tarafından parçalanırlar. Bu parçalanma sırasında al yuvar hücresinde bulunan hemoglobin serbest kalır. Sonraki birkaç saat içinde makrofajlar hemoglobinden demiri ayıklar ve bunu kanda taşıyarak ya yeni al yuvar yapımı için kemik iliğine ya da daha sonra kullanılmak üzere karaciğer ve diğer dokulardaki demir depolarına götürülürler. Hemoglobin molekülünün geri kalanı ise makrofajlar tarafından bir safra pigmentine dönüştürülür. Sonuçta parçalanan hücrenin hiçbir parçası boşa gitmeden vücudun çeşitli bölgeleri için tekrar kullanılmak üzere depolanır. Ak yuvarlar. Ak yuvarlar ya da diğer adıyla lökositler beyaz kan hücreleridir. Normal şartlarda ortalama 1 mm küp kanda 6 ila 10 bin arasında ak yuvar bulunmaktadır. Dolaşım içinde ortalama 500 al yuvara karşılık bir tek ak yuvar bulunur. Eğer dolaşımdaki tüm ak yuvarlar bir araya toplanabilseler, bir kahve fincanını ancak doldurabilirler. Ancak vücutta bir enfeksiyon baş gösterdiğinde ak yuvarların sayısı 1 metreküp kanda 30 bine kadar yükselebilmektedir. Bu hücreler savaşçı hücrelerdir. Yediğiniz lezzetli bir yemek, soluduğunuz hava, içinde bulunduğunuz ortam, tokalaştığınız insanlar gibi etkenler vasıtasıyla vücuda giren her türlü yabancı maddeyi tanır ve onlarla savaşırlar. Bir kısmı doğrudan mikroplarla savaşırken, bir kısmı da yabancı molekülleri ve mikropları tanıyarak sistemi uyarır. Ak yuvarlar kemik iliğinde üretilir ve orada yaşarlar. Kemik iliğinin üretim hızı saniyede 1.2 milyon ak yuvar hücresidir. Bu miktar bir ömür boyunca yarım ton ak yuvar anlamına gelmektedir. Kemik iliği adeta bir sığınak veya bir depodur ak yuvarları için. Kanda bir miktar ak yuvar hücresi hazır bulunmaktadır. Kemik iliğindeki ak yuvar hücreleri ise ancak bir tehlike durumu söz konusu olduğunda dolaşıma katılırlar. Onlar için kan, vücudun her yerine hareket edebilecekleri eşsiz bir ulaşım aracıdır. Kan yolu ile vücuda girmiş olan mikroplar, yol boyunca dokulara sızmış olanlar da akyüvarların uğradıkları dokular boyunca ortadan kaldırılırlar. Bir akyüvarın kalpten başa gidip gelmesi yaklaşık 10 saniye, ayak baş parmağına yani vücudun kalpten en uzak bölgesine ulaşıp dönmesi ise yaklaşık 1 dakika sürer. Tek bir akyüvar hücresinin bir gün içinde vücutta yaptığı tur ise binden fazladır. Akyüvarlar çekirdekli ve renksiz hücrelerdir. Ancak çekirdekli olmalarına rağmen dolaşıma katıldıktan sonra bölünme yeteneklerini kaybederler. Amaçları artık bölünmek değil, savaşmaktır. Dolaşıma katılmaların ardından ömürleri kanda 3-4 saat, dokularda ise 3-4 gündür. Açıktır ki akyüvarlar Allah'ın bedeni korumak için özel olarak yarattığı savaşçılardır. 3-4 gün vücut içinden haber aldıkları tehlike durumunu ortadan kaldırmak için genellikle yeterlidir. Ciddi enfeksiyon durumlarında bu yaşam süresi genellikle birkaç saate kadar düşer. Çünkü bu hücreler hızlı hasar alan bölgeye ilerler, burada görevlerini yerine getirir ve işleri bitince de son derece yorgun düşmüş olduklarından kısa sürede ölürler. Ama bu sırada enfeksiyonun ortadan kaldırılabilmesi için kemik iliğinde üretim devam etmektedir. Vücutta bir enfeksiyon durumu olmadığında da akyüvarlar başıboş değildirler. Vücudu düşmanlardan korumasalar da yapacak çok önemli bir işleri vardır. Akyüvarlar vücuttaki 100 trilyon hücrenin her birini günde birkaç defa kontrol edecek şekilde devreye gezerler. Bu devriye sırasında hastalıklı ve yaşlanmış hücreleri tespit edip yok ederler. Hatta yaşlanmış ve görev yapamayacak olan akyüvar hücreleri de diğer akyüvarlar tarafından ortadan kaldırılır. Peki, böylesine farklı ve görevli işleri başaran bu mekanizma nasıl işler? Tüm bu unsurları ve bu dolaşım ağına uyumlu kılan nedir? Kanda bulunan hangi molekül nasıl bir görev üstlenmiştir? Görevini yerine getirip harekete geçerken nereden emir alır ve nasıl organize olur? Bu yaratılışın sahibi sadece biz insanları değil, tüm canlıları, tüm evreni, var olan her şeyi yaratan Yüce Allah'tır. Kan dolaşımındaki tasarım, Allah'ın üstün yaratılış örneklerinden sadece biridir. Bahsettiğimiz kan ve onu hareketlendiren sistemlerdeki ayrıntılar, bu ayrıntılardaki uyum ve kusursuzluk, Allah'ın yaratma sanatındaki mükemmelliğin örneklerindendir. Allah, yaratmasındaki üstünlüğü Kur'an'da şu şekilde bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkârda ayak direttiler. İsra Suresi 99.